İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim, bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize tasavvufun hakikatlerinden bahsediyorlar. Ölüm ve ölümün hakikatleriyle alakalı hocamızla konuşmalar yapıyoruz. Muhterem hocam, bir büyük Allah dostunun şöyle bir ifadesi var. Hayatın gayesi diyor, güzel bir kul olarak yaşamak ve güzel bir kul olarak can verebilmektir.
Evet.
Çünkü hedef Cenab-ı Hakk'ın beşeriyete armağan ettiği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nezih hayatından ve gönül dokusundan hisse alıp derin, ince, rakik ve hassas bir kul olabilmektir. Yani şimdi herkes için bir hayatın gayesi var, amacı var. Ama bir Allah dostunun hayatın gayesiyle alakalı ifade etmiş olduğu bu sözler, yani güzel bir kul olarak yaşamak ve güzel bir kul olarak can verebilmek. Ne ifade ediyor? Dilerseniz buradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Evet, muhterem dinleyenlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve hürmetlerimizi de arz ediyoruz. Yeni bir konuşmanın eşiğinde güzel yaşamak, güzel ölmek, güzel insan olmak, güzel
evet.
Kavramı. Yani bir insan ölecekse şımarıklı olmaz.
Evet.
Yani güzel olmaya çalışır. Lisan-ı sidkın fil ahirin. Kendisinden sonra gelecekler arasında isminin güzel anılmasını ister.
Hı, evet.
Onun için güzel işler yapmaya çalışır. Mesela Vakıat-ı Tumur oturmuş kendi tarihini, neyin için yaptığını anlatmak, yanlış anlaşılmasın diye yazmış. Okuyoruz.
Hı, kendi hayatını. O,
Timur'un günlüğü diye yayınlandı bu.
Hı, evet.
İlginç şeyler var. Yani güzel şeyler bırakmak. Mesela Osmanlı sultanlarının tamamı, hepsi ama öldükten sonra Yad-ı Cemil dediğimiz güzel bir isimle anılmayı hazırlamışlar. Öldükten sonra mesela sana soruyorum, rastgele bir avam tabakasından bir insan, sıradansın.
Evet.
Ölünce insanların arkandan kötü şeyler konuşmasını ister misin?
Kimse istemez hocam.
Acaba güzel bir şekilde anılmayı istemek bizim insan arkeolojisinde yapmış olduğumuz kazılarda hangi definenin ürünü oluyor? Bizde evet. Bir kabiliyet, bir potansiyel var, bir şey var bizde. O diyor ki, herkes diyor bunu, aman iyi bir isim bırak diyor.
Hı,
oğlum evet. İsmi, adımızı lekelemedik biz diyor. Adımızı lekelemedik diyor.
Evet.
Sen niye böyle yapıyorsun diyor. Konuşurken de böyle konuşuyor. Kişinin kendi elbisesinin kirlenmesi ayrı bir olay. Kişinin kişiliğinin kirlenmesi ayrı bir olay.
Şahsiyetin evet kirlenmesi. Evet.
Kirlenmesi ayrı bir olay.
Evet.
Tarihte kişiliği kirlenmiş insanlar tarihin en ufak bir kenarından köşesinden güzel taltife, iltifata mazhar olmuyorlar. Halbuki öldükten sonra beni güzel ansınlar, güzel anmasınlar. Böyle bir şey de düşünmüyor. Aslında gerek yok.
Ama insan evet istiyor yani öldükten
i̇şte,
sonra güzel anılmayı.
Demek ki güzellik evveli, primordial, fıtri, doğuştan var. Kötülük de var. Ama güzelliğe göre birincil değil, ikincil. Şeytan tarafından sonradan verilmiş sekonder bir olay. Üstad Bediüzzaman da konuşurken öyle evet. Söylerdi rahmetli. Fıtrat-ı sani derdi. Yani birincil fıtratımız kötülük değil. Bir insana, hangi insana bakarsan bak. Eşyada asıl olan ibahattir.
Evet.
Herhangi bir şeye baktım. Şunda hoparlör karşımızda duruyor. Ne olduğunu bilmiyorum, bir teknik alet. Yani bu hoparlör mü değil mi? Buradaki hoparlörün kırmızı bir ışığı var, yanıyor, görüyorum. Orada görmüyorum.
Evet.
Bu ne? İlk düşüncelerim benim, pozitifse ben kişiliği düzgün bir insanım. İlk bakışta hiç tanımadığın, hiç bilmediğin nötr birisi. İyi mi kötü mü bilmiyorsun. Bazı insanlar ya boyunu beğenmedim, kulağını beğenmedim, kuyruğunu beğenmedim. Bir takım laflar konuşurlar, üretmeler, takmalar, takışmalar, takıntılar, takılar takarlar. Sen kendini anlatıyorsun.
Evet.
Onun için eskiden şeyh efendiler olgun bir insan yetiştirmek için bu kıstasa riayet ederler. Bunun ne manaya geldiğini iyi bilirler. Ve ifade ettiği manaya göre de dervişlerini olgun bir şekilde yetiştirirlerdi. Bu yüzden şöyle yaparlardı. Oraya bir yazı yazarlar, asarlar. Yazı şu: hoşça bak.
Evet.
Yani baktığın insanda kesinlikle kusur var, onu bil. Ama senin gözünde kusur olmasın. Göz kusurlu olmaması. Oraya yazıyor, hoşça bak. Oraya yazıyor, hoşça bak. Oraya yazıyor, hoşça bak. Her şeye güzel bakmak.
Evet.
Yani güzeli görmek değil. Güzeli herkes görür de güzelliği göremez.
Evet.
İşte Hazreti İsa aleyhisselam yolda giderken etrafında havariler vardı. Havarilerle beraber giderken Eriha sokaklarında baktı ki yolda bir köpek ölmüş, çürümüş. Böyle kurtlar kaynıyor. Bağırsakları çıkmış, tüyleri dağılmış, gözü pörtlemiş, kulağı düşmüş, kemikleri gözüküyor, kurtlar vıcık vıcık. Gelin diyor, topluyor havarileri. Şu olayı okuyun diyor. Yani bir köpek leşi okuyalım diyor. Bir köpek leşinin dahi okunması gereken dünyada biz güzellikleri okuyamıyoruz. Yani çirkinliği okuyun, içinden güzellik bulun demek istiyor ama havarilerin seviyesi aşağıda biraz. Yükseltecek. Ders veriyor onlara.
Evet.
Soruyor Petrus'a. Diyor ki nedir bu? Ay efendim diyor. Ne kadar pis kokuyor diyor. Bak.
Evet.
Ondan sonra yanındaki öbür havarisine soruyor. Bu nedir diyor. Uuu diyor. Bağırsakları çıkmış diyor. Öbürüne soruyor. Uuu kurtlar vıcık vıcık diyor. Öbürüne soruyor. Gözü pörtlemiş diyor. Öbürü efendim söyleyeyim pisliği dağılmış diyor. Öbürüne soruyor. Ne çirkin bir manzara diyor. 11 kişi. 11 tane negatif eleştiri geldi. Övülecek bir tarafı yok ki hakikaten. Doğruyu söylüyorlar.
Evet.
Yalnız bakarken nesnel bakıyorlar. Yani öznel bakmaları lazım. Bu çirkin bende hangi güzelliği tetikleyecek? Bu kafa background formatlaması yok hiçbirinde. Hazreti İsa'da var. Hazreti İsa eğiliyor, şöyle bakıyor, tebessüm ediyor. Öbürlere bakarken burnunu tutuyor, ay diyor, böyle irrite edici davranışlarda bulunuyor.
Evet.
Köpek de Allah'ın mahluku, ona bile saygı göstermemiz lazım. Köpek karşıdan karşıya geçerken saygıyla durup geçmesini bekleyen Allah dostları var tasavvuf tarihinde.
Evet.
Tabi bunu insanilik değil, dikkat edin. İnsandaki fıtri, ilahi özellik nedeniyle yapıyorlar.
Yaratılan hoşgör, yaradandan ötürü. Evet.
Hazreti İsa eğiliyor, güzelce bakıyor böyle. Yüzü tatlı tatlı gülüyor. Ne güzel dişleri var diyor. Pırıl pırıl diyor. Hayvanın 50 tane özelliği var o anda. 49'u negatif. Bir tek dişleri pırıl pırıl. Ne kadar güzel.
Evet.
Onca 49 pisliğin içerisinde bir tane temizliği, 49 çirkinliğin üzerinde bir tane güzelliği görüyor.
Zor bir şey yani. Evet.
İşte insan olmanın sırrı o parlayan dişi görmek. 49 çirkinliğin içerisindeki o bir güzelliği görmek. Bunu biz kendi literatürümüzde hukuk ve inanç akaid sistemimiz içerisinde teologyamız içerisinde biz bunu şöyle kullanıyoruz. Bir insanın kafir olduğuna 69 tane alamet var. Mümin olduğuna ve inandığına dair de bir tane alamet var. Bu adama siz kafir diyemezsiniz.
Evet.
İyiliğine bir alamet var. Kötülüğüne 69 alamet var. Bu insanlardaki bakış seviyesini gösteriyor. Biz bu düşüncede olduğumuz için biz
evet.
Balkanlara 580 sene egemen olmuşuz. 580 sene Balkanlara egemen olmuşuz.
Evet.
580 sene sonra oradan geri çekilirken Müslümanların nüfus oranı %40, Hristiyanların nüfus oranı %60.
Asimilasyon yok yani.
Kesinlikle yok. Bu kişilik yapısına sahip insan şahsiyet profilini inşa ettiğimiz için evet. Böyle bir insan kimseyi zorlamaz. Çocuk içki içiyordu. Pardon, sigara içiyordu. Babası, oğlum dedi, sigara içini sevmem. Sigarayı sevmem. Ama sana sigarayı bırakma, bırak demem dedi.
Hmm.
Baba, Osmanlı terbiyesi bu. Sana sigarayı bırak diyecek olan kişiye senin hocandır dedi.
Evet.
Yaşı 86 olan eski nesil bir yazarımız konuşmasında bunları söylüyordu. Babam bana böyle söyledi. Utandım diyor. Hoca söyleyecek ve talebe de yapacak. Oğlum sigara zararlıdır, içme. Olay bu.
Yani hocanın tesiri farklı yani.
Farklı.
İnsan üzerinde evet.
Onun için sigara gizli içiliyor. Hocam yasaklar diye. Yasaklayınca içmeyecek. İçmeye devam edecekse de göstermeyecek, hissettirmeyecek.
Evet.
Hoca hissedince içme oğlum diyecek. Bu lafı duymamak için ki ya itaat etmek zorunda. Şimdi gençler ben bir hocamı sorgularım diyor. Bir mantık süzgecinden geçiririm diyor. Be mübarek hoca 50 yaşına 60 yaşına gelmiş hayat görmüş bir insan. Konuştuklarında bir şeyler var. Konuştuğu zaman atmıyor.
Saygı duyuyordu eskiden. Şimdi o saygı biraz azaldı hocam.
Hoca saygısı diye bir şey kalmadı.
Maalesef.
Bitti.
Evet.
Hoca saygısı diye bir şey kalmadı. Üstadına saygı göstermek.
Onu yıktık yani hocam.
Yıktık. Bilgiden önce saygı, edep gelir.
Evet.
Bu kaybolduğu için ilmin bereketini göremiyoruz. İlim var, bol. İnternetten bir indiriyorsun, her şeyin bilgisi var.
Her şey var.
Ama onun bereketi yok. Yani onun topluma dönüşümü yok. Onun bir faydası yok.
Evet.
Efendim niye böyleyiz? Yetiştirdiğimiz gençlerin hali bundan ibaret. 70 yaşında adam biniyor. İşte benim yaşım 68-70. Otobüse binmiyorum. Kimse bana neredeyse yer vermez gibi durumlar oluyor. Beni gören yaşım 70 diye dışarı sağa sola bakıyor. Yani bana bakmıyor. Göz göze gelse buyur amca diyecek, oturtturacak. Ama genç benden daha yorgun. Ben 70 yaşındayım ama ben daha 18 yaşındayım. O 18 yaşında 70'lik, ben 70'lik ama 18 yaşındayım. Gibi bir şey oluyor.
Önceden tekkede edep öğretiyorlardı. Şimdi işte, evet. Ama ahlak biraz zayıf yani zayıfladı hocam. Evet.
Rahmetli Hilmi Ziya Ülken Türk tefekkürü tarihinin ikinci cildinde diyor ki tekkeleri kapattık. Tamam kapattık diyor. Ama sosyal muaşeret kayboldu diyor.
Evet.
Sosyal muaşeret buydu. Herkes haddini biliyordu. Herkes sınırını biliyordu. Ve sınırını tecavüz etmiyordu.
Evet.
Mahallenin kabadayıları bile mahalleden bir hanımı sokaktan geçerken hepsi yere bakıyor. Hiçbir başını kaldırıp da geçen kadına bakmıyordu. Şimdi sokaktan geçen bir kadın olduğu zaman kadının böyle gözüyle bütün ışıklarıyla bütün efendime söyleyeyim heybetiyle kadını eziyorlar.
Yani
bakıyor, sürekli bakıyor. Bir kadın mal hani, meta. Kadın şerefli bir varlık. Şerefli bir varlığa bakınca hiç olmazsa hayranlıkla bakarsınız. Saygıyla bakarsınız. O da yok.
Yıkıcı bakışlar.
Yıkıcı evet. Bakışlarla bakıyorlar.
Evet.
Artık ona sen şehvet adı verirsin. Veyahut da efendime söyleyeyim, duygular farklı bakış diyebilirsin.
Rahatsız ediyor.
Kötülük.
Yani.
Hainetel ayun deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Hain evet. Bakış. Bir şey oluyor.
Evet.
Durum bundan ibaret. İşte gerçekten az önce ifade ettiğiniz gibi hayatın gayesi Yani bu yaşadığım hayatta Allah'a bir yakışıklı kul olacağız. Güzel bir kul olacağız.
Evet.
Ve güzel kul olarak da can vereceğiz. Rahmetli son dönem 1984 senesinde vefat etti. Sami Efendi Hazretleri vardı. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Ben kendisini gördüm. Derdi ki etrafındaki müritlerine, evladım mezara insan olarak girmeye çalışın.
Evet.
Şimdi bunu anlatıyor. İnsan olarak yaşayabilmek. İnsan deyince şöyle bir göklere bakıyorum. Yani ulvilik ifade ediyor insan. Toprağa bakmıyorum. Bu toprağa giden tarafımız etimiz kemiğimiz.
Evet.
Anasır, erba, toprak, hava, su, ateş toprağa girecek. O değil. Yani senin etin kemiğin değil. Senin düşünce yapın. Buraya gelirken otomobilde konuştuğumuz gibi senin ahlaki yapın.
Evet.
Senin efendime söyleyeyim kişilikteki zerafetin ve insanlık efendime söyleyeyim mürüvvet, fedakarlık, cömertlik, güler yüzlülük bu yönün yani senin şahsiyetin şahsın değil şahsiyetin
evet.
Kişi değil kişiliğin o da göklerde bir şey böyle göklere uçuveriyorsunuz hemen böyle kainata mensup insan diyor ya Firdo Kapra işte onun açılımını yapmış olduğu böyle mükemmellik ifade eden perfect man diyor Batılılar perfect man olgun insan kamil insan oturuyorsun saatlerce sohbet et. Seninle sen oluyor. Onunla o oluyor. Bizimle biz, sizinle siz, onlarla onlar oluyor. Herkesi karşılayabiliyor, tolere edebiliyor. Ve kendi içinde eritip yeni bir biz olarak dışarı tekrar iade ediyor, hayata bırakıyor. Kendisinin esiri kölesi yapmıyor.
Herkesle hemhal olabiliyor yani. Herkesi kuşatabiliyor daha doğrusu. Yani.
Herkesi kuşatabiliyor. Mevlana Hazretleri'nin çizmiş olduğu Mesnevi'deki hakiki mümin, hakiki inanan, hakiki Müslüman profili buyken bugünkü Müslüman kardeşlerimiz peygamberimizin en büyük sünneti olan sürekli tebessüm etmek sünnetini kaybettik biz.
Evet.
Peygamberimiz sürekli tebessüm ederdi. Hanımı Ayşe radıyallahu anha annemiz benim diyor sevgilim sürekli gülümserdi. Uyurdu. Yatağında uyurken bile gülümserdi diyor. Bugün yüzü gülen bir Müslüman bulamıyorsunuz. Yüzler hep sirke satıyor.
Evet.
Yüzler bal satması lazım.
Mahkeme duvarı gibi diyorlar ya hocam.
Evet. Mahkeme duvarı gibi.
Evet.
Korkuyorsun şöyle.
Evet.
Müslüman tipolojisi. Bakıyorsun. Acaba işte DAEŞ. Hiç yüzü gülen DAEŞ'li fotoğrafı gördün mü? Ben görmedim.
Yok.
O sufilerden, dervişlerden, yüzü gülmeyen derviş... Yüzü gülmeyen dervişi görmedim. Hepsinin yüzü tebessüm halinde.
Halbuki içinde ızdırap var ama yine gülüyor.
Çileler var. Çileler var. Borcu var ödememiş diyor.
Ama yine
gülüyor. Borcunu dışarı yansıtmıyor. Yansıtmıyor. Söylemiyor.
Evet.
Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Tebessüm halinde. Bu insan tipini işte tekkeler kapatıldıktan sonra kaybettik diyor Hilmi Ziya Ülken. Ordinaris profesör ve felsefe profesörüdür bu. Türk tefekkürü tarihinin ikinci ciltinde. Ona uyacak bazı müesseseler açlıysak da onun kapıda onun kadar insan yetiştirmedi. Meslek sahibi açan bilmem halk evlerini açıklıyor. İyi evet. Güzel. Memlekete faydalı oldu. Fena değil. Ama tekkedeki o insani yapı yetişmedi. Şimdi biz onun fakirliğinden şikayet ediyoruz. Bir yandan ağacın dalını kestik.
Kestik.
Bir yandan da meyve bekliyoruz. Dal yok ki o meyve meydana gelsin. O terbiyeli efendi, kibar, yumuşak başlı, munis, uyumlu, kavga etmeyen, dövüş yapmayan, cömert, fedakar, vefakar, efendim söyleyeyim merhametli insan tipini kaybettik. Her taraf Godzilla'ya döndü. Her taraf efendim söyleyeyim Stranger'a. Her taraf efendim söyleyeyim böyle canavarlara döndü. Her taraf dragon oldu.
Maalesef.
Bunları anlamakta pek zorlanmıyorum çünkü biz bunu veriyoruz bunu. Yani toprağa buğday ekince bana arpa gelsin diyemezsin.
Gelmez ya. Yani.
Buğday ektin buğday gelecek.
Evet.
Arpa ektiysen arpa gelecek. Ne ekersen o çıkar bahtına.
Evet.
Ve mesut bir ahiret hayatı için iyi bir güzel ahiret hayatı yaşamak istiyorsanız güzel işler yapın. ve güzel iş yaparak süslü hale gelin. Yani pudra, krem sürerek süslenmeyin. Güzel işler yaparak süslenin.
Evet.
Güzel işlerin süslenmesi bir krem sürmekten daha güzel yapar insana. Bu dünyada feyizli, enerjili olun. Başka huzurlu, sükunet, barış içinde olun. Başka doğru, dürüst bir hayat yaşayın.
Evet.
Dürüst bir hayat yaşayın. Peygamberimiz diyor ki, son sözümüzde bu oluyor. Bir kişi hangi hal üzere yaşarsa, yaşadığı şekilde ölür ve öldüğü hal üzere de haşır olur.
Evet. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
Allah ve cebe şükuru aleyne ma da'a.
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebeşoğlu hocamızla beraberiz. Ölüm konusunu konuşuyoruz. Muhterem hocam, şöyle bir hatıra naklediliyor. Musa Topbaş Hazretleri'nin alakalı bir hatıra. Adapazarı'nda bir müezzin efendi diyor. Musa Efendi Hazretleri'ni ziyaret ediyor ve öğle namazındaki vazifesini yerine getirdikten sonra gelmekteyken bindiği bisikletle kendisine yanan yeşil ışıkta yolun diğer tarafına geçmeye çalışıyor. Bu esnada çok hızlı gelen ve kendisine yanmakta olan kırmızı ışıkta duramayan başka bir araba süratli olarak müezzin efendiyi çarpıyor. Ve çarpmanın şiddetinden ötürü müezzin efendi havalanıp yere düşerken son nefesinde bu dünyaya ait son ifade olarak hem çarpan şoför hem de yol kenarındakiler tarafından duyurmuş olan şu cümleyi müezzin efendi söylüyor. Yani araba çarpıyor, son nefesini bu şekilde almış oluyor. Sana geliyorum Rabbim diyor. Yani kişi yaşadığı hal üzere ölür demiştiniz birinci bölümde. Herhalde bununla alakalı belki dile getirilmesi gereken bir anekdot. Yani bu müezzin efendinin bu son ifadeleri. Yani ölürken sana geliyorum Rabbim diyebilmek ne demek yani? Bunu nasıl anlayacağız?
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Evet, böyle güzel ölümler var. Çirkin ölümler var. Yani yaşadığınız hal üzere ölmek.
Evet.
Ve ahirette de dirilirken nasıl öldüyseniz öyle dirilmek.
Evet.
Yunus Emre, İşte yarın hakkın divanına varam Allah deyü diyor. Dünyada ben Allah Allah diyerek yaşadım. Allah'ın huzuruna dirilip de gideceğim sırada.
Evet.
Yine Allah Allah diyeceğim. Çünkü ben Allah Allah diyordum. Kim insanlar da para para para diye yaşadılar. Para para para diye öldüler. Mezardan dirilip Allah'ın huzuruna gittiklerinde de para para para diyecekler. Hangisi daha yakışıklı gözüküyor uzaktan? Böyle tarafsız bakıldığında.
Tabii, Allah Allah diyebilmek yani.
Öyle, o tehlikeli bir yer. Hesap gününde
evet.
Allah'ın huzuruna ben kapitalistim, ben kapitalistim diyerek gitmek mi güzel? Ben Müslümanım, ben Müslümanım diyerek mi güzel, gitmek güzel? Bunları biraz düşünmek lazım.
Evet.
İşte müezzin efendinin bu ölümü tabii bütün bir ömrü Allah'la geçmiş, ezan okumakla geçmiş. Böyle Allah insanı olan birisi bu sana geliyorum Rabbim deyip
vefat etmesi
Allah'a olan özlemini bildiriyor. Burada bir özlem var iş önce. Özlem görüyorum. Sana geliyorum Rabbim. Sana geliyorum Rabbim. Ey dünya elveda demiyor.
Yani bak, böyle de diyebilir. İstediği bir şey zaten. Evet.
Ölenlerin çoğu kızım ne olacak? Oğlum ne olacak? Mirasım kime kalacak? Hep bunlar kurgular ölmekte. Çünkü yaşım 70, ölen çok insan gördüm. Herkes geride kalan çoluğum çocuğum ne olacak diye merak ediyor. Öldükten sonra da geride bıraktığı çoluğu çocuğu, babamız mezarda durumu nedir diye hiç merak eden yok. Yası 40 gündür. 40 günden sonra ölüm soğanının acısı çıkar. Unutulur, tarih olur gider. Sen onlar için kaygılandın. Onlar için yoruldun, ter döktün. 3 tane daire aldın, 2 tane bahçe aldın, 1 tane villa aldın, şu kadar devre mülk aldın, 1 tane araba aldın, 1 tane bilmem ne vesaire aldın. Uğraştın, onun her şeyini, hayatını verdin. Arkada kalanlar mezara gömüldüğün zaman mezara seninle girmiyorlar. Yani. Ve toprağa girdikten sonra seni kendi yaptığın işlerle baş başa bırakıyorlar.
Evet.
Seni Allah'la baş başa bırakıyorlar. En sevdiklerin seni terk ediyor gidiyor. O Hindistan'da sati geleneği var. Bir kadın kocası ölünce onunla beraber mezara diri diri girmek zorunda. Bu son 10 yılda yasaklandı.
Evet.
20 yılda yapılmıyor şimdi. Kadınlar kocamız ölmesin diyor. Yatıyor kalkıyor Allah'a dua ediyor. Yatıyor kalkıyor Allah'a dua ediyor. Bir Hint geleneğiymiş bu. Erkek ölüyor, mezara giriyor, karısı da girecek. Dıştan beni korkuttu bu.
Evet yani.
Ama iç yüzünde baktım, iç yüzünde büyük bir aşk gözüküyor. Yani aşkımız mezara kadar meselesi var ya, mezardan sonra da devam edecek. Yani öldün, evet, ayrılık yok. Mezara girdin, öldün, ben de diri diri gireceğim. Gömüyorlar ve mezarın içinde kadın ölüyor. Kocasıyla beraber yatıyor. Mezarlar çifter kişilik. Dışı çirkin ama bu esprisine, ruhuna baktığınız zaman böyle sevenler birbirlerinden ayrılmazlar. Hep kavuşukturlar. Ve birbirlerine hala kavuşamadılar. Öldükten sonra ruhları kavuşacak. Böyle bir büyük bir espri görüyorum. Tavsiye edilir mi? Edilmez.
Edilmez.
İslamiyet'te de böyle bir şey yok.
Böyle bir şey yok.
İnsanlığa aykırı. Ama bakın, arka plandaki espri beni çok etkiledi.
Evet, espriyi anlamak için.
Espriyi yani anlamak üzere konuşuyorum.
Evet.
Sana geliyorum Rabbim diyen o müezzin efendinin kullanmış olduğu ifadede demek ki bir Allah hasreti var. Allah'a müştak, Allah'a aşık, Allah sezgisiyle yaşamış. Öylesine ki aniden bir araba vuruyor, ölümü aniden oluyor. O anidenlik içerisinde Allah diyebiliyor. O sırada belim mi kırıldı, sırtım mı kavruldu, kafam mı ezildi? Bu telaş olması lazım.
Evet.
O kendine baktığı yok.
Yok.
Yani. Gideceği Allah'a bakıyor. Seviyenin bu şekilde yüksek olması hakikaten çok önemli.
Evet. Bizim
Mevlana Hazretleri de ölümü böyle anlatırken böyle iradi ölüm var. Yani istençli ölüm. Ölmeden önce ölmek, yani intihar etmek manasına değil.
Değil. He.
Kendi nefsinin kötü yanlarını kontrol altına almak ve nefsin kontrolünden çıkmak. Nefis bir hayvandır, sırtına binilir. İnsanlar nefis hayvanını sırtına alıyor, nefis atını sırtında taşıyor, onun altında da eziliyorlar.
Yük taşıyor yani.
Yük taşıyor.
Yük taşıyor.
Nefis bir hayvandır.
Evet.
Üzerine binmek içindir. Yani egemen olacaksın, dizginleri sende olacak. Dizgini bırakırsan nefsin istediği yere gidersin.
Hayatta yoruyor o zaman insanı. Evet.
Uçuruma götürür seni at.
Uçuruma götürür.
Yoldan çıkartır. Düzgün gittiğin yoldan çıkartır.
Evet.
Mevlana işte kendi iradesiyle ölmeden önce ölmek dediğimiz bu vasfı, bu özelliği, bu netliği böyle dile getirir. Rahimehullah. Allah rahmet eylesin.
Evet.
Diyor ki kul kendi varlık duygusundan uzaklaştı, kayboldu. Kendisinde varlık duygusu bitti. Ben varım diye megalomanya yok, kibir yok, üstünlük taslama yok, nergis çiçeği hastalığı yok, yani narsizm yok, kendine aşık olmak yok, ucup yok, gösteriş riya yok. Sade ilk doğuşta annesinin karnından dünyaya gelen ilk fabrika ayarlarına uygun bir saflık içerisinde tertemiz, arınmış bir ruh halinin insanda meydana getirdiği yüz profili içerisinde öldü.
Evet.
Yani kendi varlığında öldü. Kendi varlığında ölenler Allah'la dirilmiştir.
Evet.
Kendinde ölen Allah'ta dirilmiştir. Kendi kötü yanını yok etmeye, kontrol altına almaya muvaffak olan bir insan iyide yükselmiştir.
Evet.
İyide vücut bulmuştur. Onun için Allah sırları iki dudağının arasından çıkıp durmadadır. Ölmeden önce ölen insanlarda Allah'la ilgili esrar durmadan dile getirilir. Her konuştuğu Allah sırrıdır. Onun için ölmeden önce ölen insanların ağızdan çıkan nasihatlere, ağızlarından çıkan sözlere, ağızlarından çıkan kelimelere, lafızlara dikkat edin.
Evet.
O kendi varlığı yok artık. İlahi bir varlıkla süslendi. Konuşan sanki o. Ve kendisi de konuşturuluyor. Hallacı Mansur konuşan değildi. Konuşan Nasır idi. Mansur ondan tercüman oldu.
Tercüman oldu.
Evet. Böyle söylüyor Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Enel Hak dediği zaman Hallacı Mansur konuşmadı diyor. Onun hakimiyetini iç alemini kaplayan bir hakim olan ilahi bir yapı var. Kendinde değil o. Ona o egemen, şeytan egemen değil, Allah egemen.
Evet.
Allah egemen konuşuyor, konuşturuluyor. Mesnevi de böyle yazılmış.
Evet.
Yazmadım, yazdırıldı diyor. Ve her zaman da gelmiyor malzeme diyor, yazmıyorum diyor. Muhtemelen ki şüpheli bir lokma yemişim, ondan dolayı gelmiyor diyor. Helal lokma yemek lazım.
Bu kadar hassas yani.
O kadar hassas.
Evet.
Mevlana diyor ki, riyazet yaparak bu nefsinizi zayıflatırsanız hakiki diriliği elde edersiniz. Yani riyazet az yemek değil, sadece o değil. Adam obezite, az yemek yiyor, diyet uyguluyor. Efendim riyazet yapıyor diyor. Riyazet az yemek, az konuşmak, az uyumak. Üç taneden bir tanesini yaptın, az yemek. Tamam. Az uyumak nerede? Az konuşmak nerede? Üçü beraber olursa
evet.
Hakiki dirilik meydana geliyor. Yani susunca, susma ölüm türlerinden bir türdür. Böyle bir talebem vardı. Böyle bayan bir talebe. Çok konuşuyor. Avukat gibi. O kadar çok böyle evladım olgunlaşmak istiyorsan susma eğitiminden geç. İradi olarak sus. Ölürüm dedi. Tamam işte. Ölmeden önce ölmek o işte.
Yani konuşmazsam ölürüm.
Yani. Susarsam ölürüm dedi.
Evet.
Ama susarsan, konuşursan ölürsün. Konuşursan ölürsün sen aslında. Susarsan ruhun dirilir.
Dirilecek yani.
Ruh ve akıl konuşmaya başlar. Ruhun konuşmaya başlaması, aklın konuşmaya başlaması esas dirilik olmuş oluyor. Çünkü bu dilin, konuşan dilin mezarda kurtçuklar yiyecek, böcekler yiyecek dilini. Ama düşünceni, iç alemin ruhunu, ruhları, kurtlar yemeyecek. Göklere gidecek. Gökten geldi, göke gidecek. Sen bu dili konuşturuyorsun. Ruhunu konuştur. Metafizik kalbini konuştur. Düşünceni konuştur. O çürümez.
Evet.
La yefna, fani olmaz. Şu fani dili konuşturuyorsun. Ve bu şekilde susmanın sende meydana geldiği, getireceği bir basınç, iç basınç olarak. Susuyorum, susuyorum. Bana iyi diyorlar, kötü diyorlar, sürekli susuyorum. Abdülkadir Geylani 20 sene konuşmadım diyor. Tabii içinde bir birikim olmuş. Ondan dolayı da acı çekmiş. Çekmiş olduğu o acı kendisini olgun insan yapmış.
Evet.
Susmanın vermiş olduğu acı, az yemek yemenin vermiş olduğu acı, az uyku uyumanın verdiği acı. Bu acılar bizi olgunlaştırır. Böyle rahat hayat, dolce vita, comfortable life, sırt üstü yaparak, yatarak, ense yaparak, ayağını uzatarak, kahveni içerek, televizyonda film izleyerek olgun insan profili ortaya çıkmaz.
Evet.
Biz yattığımız yerde kitap okuyarak, o zaman ben Mevlana'nın kitaplarını okudum, okuyunca olgunlaşıyorum diye bana sık sık soruyorlar. Ben de tebessüm ediyorum. Evet, olgunlaşıyorsun diyorum. Çünkü olgunlaştığına inanıyor adam. Olgunlaşıyor. Ama neren olgunlaşıyor? Mide olgunlaşmıyor. Dil olgunlaşmıyor. Göz olgunlaşmıyor.
Evet.
Rahat etmek suretiyle bedeni semirtiyorsun. Kilo alıyorsun. Hevai nefsinin peşinde koşuyorsun. Aslında sen ölüyorsun. İşte riyazet bu şekilde bir insanın kendi kendisiyle yüzleşmesi, savaşması değil.
Yüzleşmek.
Yüzleşmek.
Evet.
Bir de böyle nefisle yüzleşeceğiniz sırada böyle cepheden saldırarak yüzleşme olmaz. Şeytanla savaşta cepheden saldıramazsınız. Şeytana ve kendi nefsinize cepheden saldırırsanız mağlubiyet kaçınmazdır.
Evet.
Böyle namaz üzerinden kendinizi geliştireceksiniz, öyle saldıracaksınız. Oruç tutacaksınız, güçleneceksiniz, nefse öyle saldıracaksınız. Zekat verip fakirlere fakat vereceksiniz, fakirlere yemek vereceksiniz, insanlara iyilik yapacaksınız, insanların hizmetine koşacaksınız, onların üzerinden yandan kuşatacaksınız. Şeytanı da, efendime söyleyeyim, nefsi de.
Evet.
Cepheden doğrudan doğruya ben neslime savaş açtım. Bu senin mağlup olduğunu gösteriyor.
Alübiyet baştan
kabul. Çünkü yani. Nefsin tuzakları bitmez.
Evet.
Şeytanın hileleri bitmez. O zaman yani tesellahu bi aslihati aduvvikum, düşmanın silahıyla silahlanın. O da o silah da işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan namaz, oruç, şahat, zekat, iyilikler, güzellikler, yani bu gibi güzel ahlak, bunlar. Bunlarla silahlanırsan şeytan zaten tesirsiz kalır. Senin üzerinde hükmünü icra edemez ve seni kontrol altına alamaz. Yoksa sen şeytanın ve kötülüklerin kontrolü altına girersin.
Evet.
Ve sapma yaşarsın. Bedenin, insan bedeninin mahrumiyetlerle, uykusuz kalarak, konuşmayarak, az yemek yiyerek, hizmetlerde çile çekerek, eziyet çekmesi insanın ruhuna ebediyet, o insanın ruhuna dirilik, insanın ruhuna kudret verir.
Ruha dirilik veriyor ya.
Tabii.
Riyazet.
Zor. Şimdi bakıyorsun, çok zengin bir ailenin erkek çocuğu evlenecek. Hiçbir sıkıntı görmemiş. Prens gibi, imparator gibi yetişmiş. Hayat algısı sıfır.
Evet.
Herkes de yukarıdan bakıyor. Ne aç kalmış, ne susuz kalmış, ne yokluk görmüş. Böyle bir insana, hiç hayatın çilesini, tecrübesini, sıkıntısını çekmemiş bir insana evlen diye kızınızı verir misiniz? Kız rezil olur be.
Evet.
Aynı şekilde kız çocuğu prenses gibi yetişmiş. İlkokula gittiği zaman birinci gün dönmüş babasına, annesine. Anneciğim, arkadaşlarım iyi ama benim prenses olduğumu fark etmediler daha demiş.
Çünkü prenses gibi yetişti.
Prenses psikolojisiyle yetişiyor.
Evet.
Öyle bir kızı kendi oğluma gelin olarak alır mıyım? Almam. Hayatın kötü taraflarını bilmiyor. Durmadan pahalı zevklere dayalı bir hayat ister. En ufak bir söze tahammül edemez. En ufak bir acıya tahammül edemez. Evlilik baştan aşağı acı.
Evet.
Ben 1968 senesinde işte evliliğe başladım. 51. yıldayım. Evlilik öyle kolay girişilebilecek bir savaş değil. Evlilik savaştır. Dışarıdan yok. Mutluluk, saadet öyle bir şey yok.
Mücadele var.
Nefisle
yani.
Alakalı bir yapı evlilik. Nefisle alakalı.
Evet.
Giriyorsun, kocanın, kadın mesela, kocasının pis ağzını, kokusunu çekiyor. Oradan başlıyor. Kaynanasının lafını çekiyor. Kocasının kaprisini çekiyor. Çocuk oluyor, onların pisliğini temizliyor. Gece uykusuz kalıyor. Her türlü hizmetkarlık yapıyor. Saçı bembeyaz oluyor. Uğruna hayatını feda etmiş olduğu kocasından ihanetler görüyor. Laf işitiyor. İcabında bizim Anadolu muhitinde maganda kocalardan dayak da yiyor. Oluyor mu? Oluyor. Hani huzurdur evlilik. Vallahi huzur değil.
Huzur falan
evlenmeyin
yok.
Diyeceğim ama ayıp olur peygamberimize, Allah'a karşı. Mecburen intihar edebilirsiniz diyorum ben. Bana göre evlilik intihar etmek gibi bir şey.
Evet.
Ama intihar edin. Zaten evlenmeyin desek de evlenecek
biz bu insanlar. Biz yine güzel taraflarını görmeye çalışalım hocam.
Güzel tarafını görmeye çalışıyorum. Ya espri olsun diyor
evet, konuşuyorum
tabii bunları.
Evet.
Tersinden anlatırsak.
Doğru, akılda kalıyor.
Hatırda kalır.
Evet.
Zihinsel şok, anlam şokları bunlar tabii.
Evet.
Evlenmeyin deyince şöyle uyanıyor hemen. O hoca evlenmeyin dedi.
Evet.
Arkasından peygamberimiz evlendi, o zaman evlenin.
Evet,
sular duruldu diyor.
Evet.
Sular duruldu diyor. Ya sular bir estağfurullah. Yani burada anlatmak istediğim bu. Evlilik insanı Allah'a yaklaştırır diye Kur'an'da ayet var. Allah'ın varlığının delili.
Dinin yarısı tamamlanıyor.
Dinin yarısı tamam olur diye evlenin
evet,
diyor.
Evet.
Niye? Çilesi çok evliliğin.
Çilesi çok evet. Doğru.
Çilesi çok. 18 yaşındaydım. Evlendim. 19 yaşındaydım. Yaşım işte 18. 51. yılındayım ben şu anda. Yani eşim de iyi. Severek de evlendim ben. Kendi hesabıma.
Evet.
Hala da severim. Olur. Evliliğimde de hiçbir zaman pişmanlıkla duymadım.
Evet.
Böyle bir yapıya sahip olarak evlilik öyle kolay bir şey değil yani.
Olgunlaştırıyor. Yani.
Evet. Onun için sevmediğiniz insanlarla evlenmeyin.
Evet.
İlle sevdiğiniz insanlarla. Sevdiğinizin çilesini çekebiliyorsunuz. Sevmediğinizin çilesini çekemiyorsunuz.
Çok zor.
Onun için gönüle saygı göstermek lazım. Beğendik. Torunum diyor ki ben şu kızı beğendim. Bakıyorum kız iyi, fena değil ama daha da iyisi olabilir mi? Olabilir. Ama gönlüm beğendiyse evlen, oğlum evladım evlen diyoruz. O kadar.
Evet.
Buna da saygı göstermek lazım. Bu insana saygı, Allah'a saygıdır. Çünkü aşkı yaratan Allah'tır. Yaratana saygısızlık olur. Onun için gençler birbirlerini görüyorlar, beğeniyorlarsa, seviyorlarsa önlerini açmak biz büyüklere düşer. Olay bundan ibarettir. Ben de evlendiğim zaman, 19 yaşında evlilik yaptım ben. Benim de önümü açtılar, Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Eğer açmasalardı Ankara Kalesi'ne çıkacak, intihar edecektim. O zaman hangi akla hizmet ediyorsam. Yani bunu yaşadım yani.
Demek ki sevda varmış hocam.
Sevda varmış yani.
Evet.
Yani hala düşünüyorum. Bir arada bir Ankara Kalesi'ne bakınca aklıma o geliyor benim.
Evet.
Değil mi? Bizim hanımı alamasaydım ben demek buradan atlayacaktım. Şimdi bakarken korkuyorum Ankara Kalesi'nden. Ya hangi akılla? Genç bir yanda. Akıl başka değil.
Aşk başka. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.